Ayrım 9. Avrupa'dan inme demokrasi. Ali Tartanoğlu. Sayfa 87. MHP ve ülkücü törenin düşündürdükleri. Uğur Mumcu yazar. Turan Güneş Hoca bir seçim kampanyası sırasında Trabzon yöresinde halkla söyleşirken milliyetçilik Türk'ün hakkını gavura yedirmemektir diye tanımlamış. Kuşkusuz Turan Hoca gibi binlerce insan yetiştirmiş sıkı bir öğretmen için bu karmaşık, çetrefil bir kavramın herkesin anlayabileceği en basit üslupla anlatılmasından ibaret. Atilla İlhan, solun sosyalizmle, Marksizmle karıştırıldığı Türkiye'den başka bir ülke yoktur diye yazıyor. Türkiye'nin benzersizliği bu kadar değil. Türkiye her bakımdan ilginç. Denilebilir ki resmen kayda geçip yazılan çizilenler dışında kabaca kamuoyunda milliyetçilik kavramı da Türkiye'nin dışında başka hiçbir yerde, en azından 150-160 yıldır özenip durduğumuz Batı'da bizdeki gibi tartışılmaz. Kuşkusuz bunun çok önemli nedenlerinden biri, başta ideoloji olmak üzere demokrasi, sağ-sol, milliyetçilik gibi kavramları, akımları bizim keşfetmemiş olmamızdır. Batı bu kavramları daha keşfetmeye başlarken tartışmış, olgunlaştırmış ve yerine oturtmuştur. Türkiye'de ise bunların hepsi ithal edilmiştir. Elbette aynen benimsemek gerekmez. Elbette kendi özgün koşullarımıza göre yorumlanıp uygulanması da önemli ölçüde doğal, hatta belki kaçınılmazdır. Bir tek tanımı olan sosyalizmin Sovyetler'de, Çin'de, Yugoslavya'da, Batı Avrupa'da, Avrupa sosyalizmi farklı biçimlerde yorumlanıp, algılanıp uygulanmış olması gibi. Üstünlük değil, yurtseverlik. Yatsınan, itici bulunan, kınanan milliyetçilik, bir ırkın, bir ulusun, öteki uluslardan, ırklardan her alanda, her anlamda üstün olduğu ve sırf bu nedenle öteki uluslara, öteki ırklara tahakküm edebileceği anlayışı. Savaşlara, kırımlara, kıyımlara neden olan milliyetçilik işte bu milliyetçilik. Kendi ulusunun başarılarıyla, kendi ulusunun özellikleriyle, yetenekleriyle ve benzeri övünmek, kendi değerlerine sahip çıkmak her ulus için söz konusudur. Turan Güneş'in en yalın biçimiyle anlattığı ulusal çıkarlara özen göstermek de elbette adı ne konursa konsun milliyetçiliğin ana unsurlarından biri olmalıdır. Kaldı ki bu noktada milliyetçilik yerine yurtseverlik daha yeğlenir bir kavramdır. Bir başka nokta, bir ideoloji olarak milliyetçiliğin ideolojileştirilmiş dinle bir araya gelemeyeceği yolundaki toplum bilimsel saptamadır. Çünkü din doğası gereği birden çok ulusu içinde barındırabilir. Aynı dine birden çok ulus mensup olabilir. Bir dini tek bir ulusa özgülemek, o dinin yaygınlaşmasını önler. Oysa yaygınlaşmak, bütün dinlerin temel amaçlarındandır. Dolayısıyla din, kaçınılmaz olarak milliyetçi özellikleri törpüler. Aynı nedenle, bir ideoloji olarak bir topluma egemen olmak isteyen milliyetçiliğin de dinle pek barışık olmaması beklenir. Bu saptamalar ışığında Milliyetçi Hareket Partisi MHP'yi ele aldığımızda şu özellikleri görüyoruz. Devlet, MHP ve Tanrı Dağı, Hıra Dağı ikilemi. Bir kere başından itibaren kendisini Türk milliyetçisi olarak tanımlayan, yeryüzündeki bütün Türklerin tek bayrak altında toplanması anlamına gelen Turan ülküsünden, Kızıl Elma'dan, Pan Türkizm'den söz eden MHP, yine başından itibaren din konusundaki yaklaşımını da Tanrı Dağı kadar Türk, Hıra Dağı kadar Müslüman sloganıyla ifade etmekte sakınca görmemiştir. İlim yayma cemiyetlerinde, komünizmle mücadele derneklerinde, dinci sağla yan yana olmuştur. Ama Müslüman olmayan Türklerin, örneğin Gagavuzların, Kalmukların bu tablodaki yerinin MHP açısından ne olduğu belli değildir. Türk olmayan Müslümanlara nasıl yaklaştıkları belli değildir. Üstelik Tanrı Dağı'nın simgelediği Türklüğün, semavi dinlerle hiç ilgisi olmaması, tam tersine şamanlığın söz konusu olması bir yana, Hıra Dağı'nın simgelediği Müslümanlığın da Türklükle asla değil ama apaçık Araplıkla ilgili olduğu MHP'lilerin de bildiği bir gerçektir. İkincisi, MHP özellikle 12 Eylül öncesinde kendisini hep devletle özdeşleştirmiş, söylem ve uygulama olarak kamunun, toplumun, hatta bireyin değil ama devletin yüksek çıkarlarını ön planda tutmuş. Hatta ülkücülerin karıştığı şiddet eylemlerini devletin korunmasında, savunulmasında güvenlik güçlerine yardımcı olmak diye açıklamıştır. Oysa 18 Nisan seçimlerinde öne çıkardıkları türban olgusunun Merve Kavakçı ve özellikle onun Amerikan vatandaşı olduğunun kesinlik kazanmasıyla birlikte ulaştığı boyut, MHP'yi ve kendi ideolojileri olduğunu ileri sürdükleri Türk milliyetçiliğini bu açıdan da çok zor durumda bırakmış, ciddi biçimde çelişkiye düşürmüştür. Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne türbanlı milletvekili sokulmasının hiç de öyle sadece bir inanç ve kişisel tercih konusu olmadığı, devleti de aşıp bizzat rejime, cumhuriyete yönelik bir siyasal tavır olduğu herhalde artık yeterince görülmüştür. MHP'nin devlete yönelik bu açık tavır alışa, devlet korumacılığı şeklinde beliren kimliğiyle mi, yoksa Hira Dağı kadar Müslüman yanıyla mı yaklaşacağı merak konusudur. Milliyetçilik, İslamizm, Kürdizm ve MHP. MHP'nin milliyetçiliğini ulusal değerlere sahip çıkmak, hele hele ulusal çıkarlara titizlik göstermek olarak, yani yurtseverlik olarak tanımlamak güçtür. En azından bilinen verilerden hareket edildiğinde MHP'nin milliyetçiliği daha çok ırkçı, şöven, duygu temelli kuru hamasete dayalı bir söylem ve bu söylemin başka türlüsü mümkün olmadığı için ağırlıklı olarak şiddetle desteklenmesinden ibaret bir tavır olarak ortaya çıkmıştır. MHP'nin kurucusu Alparslan Türkeş'in 1974 Kıbrıs Barış Harekatı ya da haşhaş ekimi yasağının kaldırılması sırasında takındığı "Amerika'dan izin almadan nasıl yaparsınız?" tavrı hem belleklerde tazeliğini hem de gazete arşivlerinde yerini korumaktadır. Ayrıca Türkeş'in Amerika'da antikomünizm ve kontra gerilla eğitimi almış subaylardan biri olduğu da 1970'lerde komünist diye yok edilen çok sayıda solcunun Amerikan emperyalizmi karşıtlığına karşı geliştirdiği "Amerika gitsin, Rusya mı gelsin" söylemi de bilinmektedir. MHP'nin 80 öncesinde İslamizme olan yakınlığını tıpkı Amerika gibi İslami komünizme karşı bir panzehir olarak görmesiyle açıklamak mümkündür. Ama İslamizmin komünizmi aşıp uğruna nice can verdikleri devlete kastedecek noktaya geldiği günümüzde de hala Hıra Dağı kadar Müslüman olmakta ısrar etmelerini anlamak o kadar kolay olmaz. Evet, 12 Eylül onlarda kendimiz içeride, fikrimiz iktidarda dedirtecek, devlete komünistlerle bizi aynı kefeye koydular diye kırılacaklara bir küskünlük yaratmış olabilir. Ama yukarıda dinin milliyete pek oyun alanı bırakmadığı anlatılmaya çalışıldı. MHP'liler bir Türkiye İslam Cumhuriyeti'nde Türk milliyetçiliği olduğunu söyledikleri ideolojilerine ne kadar yer bulabilirler? İran'daki Azerilerin Azeri olarak seslerini yükseltmeleri ne kadar mümkündür? Refah Partisi, Fazilet Partisi çizgisinin Kürt soruna bakışı, önerdiği çözüm MHP'ninkiyle aynı mıdır? Refah Partisi, Fazilet Partisi çizgisi, Erbakan'ından Hatipoğlu'suna dek Kürt sorununun en iyi İslami bir düzende çözümleneceğinden söz etmekte ve rejime düşmanlıkta PKK ile tam bir ittifak hali sergilemektedir. PKK'nın eylemleri Türkiye'yi parçalamaya yöneliktir. Doğrudan rejime yöneliktir de, İslamizm çok mu farklıdır? Şeyh Said isyanından bu yana Cumhuriyet tarihi boyunca yaşanan, ki Uğur Mumcu PKK'nınkinin 19. olduğunu yazar, Kürt isyanlarında Kürt milliyetçiliği ile İslamizm daima iç içe kol kola olmamış mıdır? Buna karşılık MHP birebir PKK'ya karşı değil miydi? Sakıp Sabancı siyasal çözümden söz etmeye kalkınca "Sakıp Ağa, Sakıp Ağa, çizmeyi aşıyorsun" diyen kurucu önderleri Türkeş değil miydi? Şimdi Refah Partisi, Fazilet Partisi'nin bir koçbaşı haline getirdiği türban konusunda neredeyse Cumhuriyet'e karşı PKK ile ittifak halindeki Refah Partisi, Fazilet Partisi çizgisiyle paralel düşmelerini katı PKK karşıtı Türk milliyetçilikleriyle nasıl bağdaştıracaklardır? Özelleştirmeye karşı görüşleri nereden çıkardılarsa, ama MHP'de özelleştirmeye karşı gibi hiç de dürüst olmayan bir yöntemle karşılamaya çalışan yeni solcular ya da belki daha doğru bir tanımlamayla yeni sağcılara, postmodern sağcılara aynı yöntemle ama MHP'de türbandan yana yanıtının tam zamanıdır. MHP'nin türbancılığını AP, DYP, ANAP çizgisi olduğu gibi sadece oy avcılığıyla açıklamak da doyurucu olmayacaktır. Çünkü MHP'nin tabanında bu işe çok içten bir biçimde gönül vermiş milyonlar vardır. Nitekim Kutan'dan Kavakçı'ya kadar Fazilet Partililer ve İslamist çevreler de PKK sorununa bakışları MHP'ninkinden çok farklı olduğu halde, şehit cenazelerinde hiçbir zaman görünmedikleri halde, Kavakçı hadisesinde Kürdist yayın organları ve yazarlarla İslamistler aynı dilden konuştukları halde, türbanı şehit anaları da başörtüsü takıyor diye savunurken bu noktadan hareket etmektedirler. Haklıdırlar. Çünkü şehit cenazelerinde İtalyan Büyükelçiliği önünde, APO davası sırasında adli önünde gösteri yapan kadınlar bir yandan elleriyle bozkurt işaretleri yapmaktadırlar ama öte yandan da başörtülüdürler. Ankara'da 1999 belediye başkanlığı seçimi dolayısıyla ortaya çıkan Karayalçın Gökçek çekişmesinde Ülkücü Gençler Gökçek'i MHP Fazilet omuz omuza sloganıyla desteklemiştir. Allahu Ekber, La İlahe İllallah, Bismillah gibi doğrudan dinsel sözcükler de ülkücü sloganların baş köşesini oluşturmaktadır. MHP'nin durumu bu nedenle de, yani Hira Dağı'ndan Fazilet'e uzanan çizgi karşısındaki konumu nedeniyle de kritiktir. İdeolojisinin asıl unsuru olması gereken Tanrı Dağı'nı envanterinden düşürmüş görünmektedir MHP. Milliyetçiliği bilimsel anlamda irdelemiş olduğu da kuşkulu olmakla birlikte, MHP'nin bugün geldiği bu zorlu çelişki veya sancılı dönemeç noktasında projektörün aydınlattığı başka gerçekler de vardır. Bu gerçekler aynı zamanda MHP'nin niçin türban sever, Hira sever olduğunun da açıklamasıdır. Emek sermaye ve MHP. Bir kere MHP her şeyden, milliyetçilikten de önce sağcıdır. Sağcılıksa yine her şeyden önce emekten değil, sermayeden yana olmak demektir. Sola karşı olmak demektir. Çünkü sol, tabii metamorfoza uğramamış, dönüşmemiş, aslını inkar etmemiş sol, emekten yanadır. Kemal Türklerin öldürülmesinden tutunuz, ben zengini severim ya da kan emiciler söylemine kadar sağın, sol ve emek karşıtlığının pek çok göstergesi vardır. Zonguldak kömür işçileri Turgut Özal'ı, Çankaya'nın şişmanı, işçi düşmanı diye boşuna protesto etmemiştir. O Turgut Özal'ın ANAP içerisine birleştirilmekle övündüğü dört eğilim arasında MHP ve onun temsilcileri olan Günerler, Taşarlar, Okuyanlar, Konukmanlar, Maraşlar da vardır. Tam bağımsızlık, anti-emperyalizm ve MHP. İkincisi, MHP geçmişteki çizgisi izlendiğinde hiçbir zaman tam bağımsızlıkçı, anti-emperyalist olmamıştır. Yani bütün milliyetçilik iddialarına rağmen Türkiye'nin, Amerika'nın, Batı'nın, yabancıların, kısaca emperyalizmin güdümünde olmasına karşı çıkmamıştır. Milliyetçiliği Türk'ün hakkını gavura yedirmemek olarak algılamamıştır. Bugün algılasa bile artık iş işten geçmiştir. Çünkü Türkiye bugün emperyalizme 20 yıl önce olduğundan çok daha bağımlıdır. Çünkü MHP'nin de katkılarıyla Türkiye bugün öyle bir noktaya getirilmiştir ki, bir zamanlar üstüme daha fazla gelmeyin, gerekirse duvarın öte tarafına geçerim diyen Amerika'ya ve Türkeş'e eşittir MHP'ye rağmen Kıbrıs'a asker çıkartan Ecevit bile artık İncirli'yi Irak'a karşı, Çorlu'yu Milosevic'e karşı kullanan, kullanmak isteyen Amerika'ya gıkını bile çıkarmamaktadır. Atatürk, Türklük ve MHP. Bu noktada MHP'nin Atatürk'e pek yakınlık duymayışını anlamak zor olmaz. Atatürk, adının da gerektirdiği gibi Türk ulusuna güvenir, saygı duyar, ona bağlıdır. Türk ulusunu aşağılamak, küçültmek, ezmek, hele hele yok etmek isteyenlerin hınçla, öfkeyle karşısındadır. Türk ulusunun yeteneklerini, nelerin üstesinden gelebileceğini çok iyi bilmektedir. Ne mutlu Türk'üm diyene derken, başka uluslar mutsuzu kastetmesi söz konusu değildir. Sırf bu sözü yüzünden Atatürk'ü eleştirmeyi, onu Türkiye'de yaşayan başka soylara yaşama hakkı tanımayan Türk ırkçısı, Türk şovenisti bir diktatör olarak nitelemeye kadar vardıranlara en güzel yanıt yine MHP'dir. Kuşkusuz MHP, Atatürk'e ve Cumhuriyet'e yaklaşımı açısından MNP, MSP, RP, FP ile kıyaslanamaz. Bu kavramlar açısından bir düşmanlıkları yoktur. Ama özellikle Atatürk söz konusu olduğunda sularının bir arada aktığı da pek söylenemez. En son örneklerden hareket edilirse MHP'nin ve ülkücülerin ya sev ya terk et veya Türksen övün, değilsen itaat et sloganları vardır. Ama ne mutlu Türk'üm diyene dediklerine pek rastlanmaz. Türk olmaktan mutlu olmadıkları için değil. Aradaki farkı daha açık anlatımda kendi kasıtlarıyla Atatürk'ün kastını çok iyi bildikleri için. Bir kere ne mutlu Türk'üm diyene de MHP'lerin istediği Türk ırkçılığı, Türk şovenizmi yoktur. Ne mutlu Türk'üm diyenenin devamı Türk öğün, çalış, güvendir. Çünkü bu sözlerin ortaya atıldığı dönemde Türk ulusu ağır bir eziklik duygusu içindedir. Kendi kendisini yönetme konusunda o kadar ümitsizdir ki, bizzat Atatürk'ün düzenleyip başkanlık ettiği Erzurum Kongresi'nde bile manda beklentisi açıkça dile getirilebilmiştir. Ardı ardına savaşlardan çıkmış, yorgun, bıkkın bir ulusu bu duygular içinde yeniden bir kurtuluş, diriliş savaşına, bunun ardından hiç beklemediği, hazırlıklı, hatta gönüllü olmadığı devrimlere götürecek bir liderin, kendine ve kendi ulusuna olan güvenini ve inancını da arkasına alarak yaptığı bir moral takviyesinden ibarettir. Misak-ı Milli ve MHP. İkincisi, Atatürk, Cumhuriyet projesini Misak-ı Milli ile sınırlamıştır. Daha Birinci Dünya Savaşı sırasında, hatta ondan önceki savaşlar sırasında bile Osmanlı yönetiminin kaybettiği, kaybedeceği her yeri geri almaya veya korumaya yönelik politikasına, özetle cephemizi küçültelim, öyle Hicaz'ı, Arabistan'ı, Filistin'i filan kurtarmaya kalkmayalım. Bu boş yere güç, para, zaman israfıdır demiş ve cephenin aşağı yukarı bugünkü Misak-ı Milli sınırlarına koşut oluşturulmasını ısrarla savunmuştur. Yani özetle yayılmacı, Turancı, kızıl elmacı emelleri yoktur. Eski ünlü Dışişleri Bakanlarından İhsan Sabri Çağlayangil, yaptığımız bir söyleşide erken Cumhuriyet döneminin İsmet Paşa ile devam eden bu Misak-ı Milli politikasını, yani yayılmacı olmayan politikasını, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Türkiye'ye önerilen 12 adalar ve Ege adalarının reddedilmesinden hareketle munkabız, kabız, tutucu tutukluk diye nitelemişti. Türkiye sağının Lozan'ı sık sık zafer mi hezimet mi sorusuyla eleştirdiği bilinir. Bu eleştirinin önemli odak noktalarından biri Musul Kerkük'ünün Misak-ı Milli dışında bırakılmasıdır. Çağlayangil'in ve genel olarak Türkiye sağının haklı olup olmadığı ayrıca tartışılabilir. Ama burada vurgulanmak istenen Mustafa Kemal çizgisindeki dış politikanın asla yayılmacı olmadığıdır. MHP ise sessizlikle geçiştirse de Misak-ı Milli'yi dar görmüş, az görmüş, bunun yerine hep ufkun ötesine, Orta Asya steplerine bakmıştır. O kadar ki Türkiye'yi Amerika'nın emin ellerine teslim edip bütün enerjisini Asya Türklerini kurtarmaya harcadığı söylenebilir. Ağırlıklı olarak Türkiye ile ilgilenen Atatürk, MHP'ye bu nedenle uzak ve yabancı gelmiş olabilir. Kıbrıs, Haşhaş ve MHP. En önemlisi de Atatürk'ün doğrusu yurtseverlik olması gereken milliyetçiliğinin açıldığı kapının tam bağımsızlıkçılık olmasıdır. Batı'nın, emperyalizmin MHP'den tedirgin olmazken Atatürk'ü ve yaptıklarını bir türlü içine sindiremeyişinin nedeni budur. Bugün Türkiye'yi her konuda, her alanda, her anlamda şamaroğlanına çevirmiş olanların, aşağılayıp itip kakanların, milliyetçilik denince akıllarına MHP'nin, ülkücülerin, bozkurtların, Türk işin ve benzeri değil, Atatürk'ün ve Kemalizmin gelmesi bundandır. Çünkü Atatürk yaşarken hepsi de Türkiye'nin karşısında önlerini ilikleyip saygı duruşuna geçiyordu. Çünkü Atatürk kuru hamaset milliyetçisi değildi. O yurtseverdi. Onun derdi Türk'ün hakkını gavura yedirmemekti. Oysa karşısındakiler o haklı yemek, yutmak istiyordu. Akıl hocası olarak özellikle İngiltere, ama bu arada Amerika'da Birinci Dünya Savaşı'na katılmadığı, yani Türkiye ile arasında bir İngiltere, bir Fransa, bir İtalya ya da Yunanistan'la olduğu gibi bir resmi savaş hali, resmi düşmanlık söz konusu olmadığı halde, Cumhuriyet'in ömrünün fazla uzun olmayacağını da sanarak, Büyükelçiliğini Osmanlı'nın başkenti İstanbul'dan, Türkiye'nin resmi başkenti Ankara'ya ancak 1934'te taşıyabilmiştir. Yani deyim yerindeyse 10 yıldan fazla bir süre boyunca yeni Türkiye Cumhuriyeti'ni tanımamıştır. Bu nokta Alparslan Türkeş'in Kıbrıs Barış Harekatı'na ya da Haşhaş Ekimi yasağının kaldırılmasına, Amerika'dan izin alınmadığı için karşı çıkmasının anımsanması gereken noktadır. Ataş rafinerisinin millileştirilmesi, petrolün millileştirilmesi gibi Türkiye'nin, Türk ulusunun çıkarlarıyla doğrudan ilgili konularda MHP siyasetinin Ataş Rafinerisi İngiltere Büyükelçiliği gibidir. Bir büyükelçiliğin arazisi nasıl o ülkenin toprağı sayılır ve girilemezse, Ataş Rafinerisi de öyle girilemez diyen ve gazeteci arşivlerinde Bedi Faik Tercüman bulunabilecek tavırlarını da buraya eklemek gerekir. Ekonomide devletçilik ve MHP. Öte yandan Atatürk ekonomide devletçidir. Hep devleti koruduğunu, devletin korunmasında devletin güvenlik güçlerine yardımcı olduğunu ileri süren MHP düşüncesine göre ise ekonomide devletçilik tıpkı Turgut Özal'ın demiryolu taşımacılığı için düşündüğü gibi komünistliktir. Tam bağımsızlık, anti-emperyalizm dendiğinde de MHP çizgisi yine aynı komünizm paranoyasıyla Amerika gitsin, Rusya mı gelsin tepkisini verir. Bu iyi niyetli de olsa Erzurum Kongresi'ne bile sergilenen kendine güvensiz mandacı düşüncenin tipik belirtisidir. Yani ya Amerika olacaktır ya Rusya. Tercih söz konusu olduğunda da onlar Amerika'yı tercih eder. Amerikasız da Rusyasız da biz kendimize yeteriz diyememişlerdir. Ya da Amerika'yla da Rusya'yla da doğal, medeni, karşılıklı ulusal çıkarlara dayalı ilişkiler kurmak başka şeydir. Bunun ya da şunun uydusu olmak başka şeydir diyememişlerdir. MHP bu noktanın gerisinde tutan, ağır şekilde yakalandıkları komünizm paranoyasıdır. 10 yıllar boyunca Amerika'nın da aynı hastalıkla mağlul olduğunu hepimiz biliyoruz. Özetlersek, Atatürk, MHP ve biraz sol gelmiştir. MHP bazı şeyleri artık anlamış olmalı. Bugün geldikleri noktada komünizm tehlikesinin ortadan kalktığını düşündükleri için MHP'liler belki biraz daha rasyonel, gerçekçi düşünmeye başlamış olabilirler. Tam bağımsızlığın, anti-emperyalizmin, devletçiliğin o kadar da yabana atılır politikalar olmadığını onlar da artık düşünmeye başlamış olabilirler. Ama artık tren kaçmıştır. Hele Sovyetler de yıkıldıktan sonra uygulanmasına 50 yıldır onların da kanla, canla, başla katkıda bulundukları politikalar artık Türkiye'yi tam anlamıyla bir Amerikan uydusu haline getirmiştir. Türkiye artık bağımsız değildir. Yüz milyarlarca dolar dış borcu vardır. Ülke içinde üretim, bizzat sanayicilerin ifadeleriyle durma noktasındadır. Ülke ekonomisi ne pahasına olursa olsun dövize muhtaç durumdadır. Çünkü eski dış borcun ancak yeni dış borçla ödenebildiği bir onulmaz kısır döngü içindedir. Bütçesinin yarısı iç borç ödemelerine gitmektedir. Bu şartlar altında Avrupa toplumuna girmek için Azeri petrol boru hattının Türkiye'den geçmesi için, Öcalan'ın yakalanması için, ülkede ılımlı İslam'ın iktidara gelmemesi için, kuzuyu kurda emanet edercesine, hatta Türkiye'nin parçalanmaması için, evet, kuzuyu kurda emanet edercesine, Yunanistan'ın saldırganlıklarını bir savaşa girmeden durdurabilmek için ve buna benzer daha pek çok konuda kayıtsız şartsız Amerika'nın desteğine, yardımına, iyi niyetine muhtaç hale gelmiş ve bu nedenle İran ya da Yugoslavya'nın kendi topraklarından bombalanmasına hiçbir açıklamaya gerek bırakmayacak kadar açık biçimde ve insanın burnunun direğine sızlatırcasına ulusal çıkarlarına aykırı olduğu halde çaresiz izin vermek durumunda olan bir Türkiye'de artık MHP'nin kendi ölçüsüne değişmiş, düşüncelerini revize ve rasyonalize etmiş olması da bir anlam taşımayacaktır. Tıpkı Boğaz köprülerine karşı çıkıp yerine Boğaz altından tüp geçit yapılmasını önermenin komünistlik olmadığını DYP'li Ulaştırma Bakanı Necdet Menzer'in dahi anlayıp bir şeyler yapmaya çalışması ama gücünün yetmemesi gibi. MHP ve şiddet. MHP ile ilgili olarak değinilebilecek son bir nokta da şiddet öğesidir. 129 milletvekiliyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdikleri bu dönemde MHP'lilerin geçmişin anımsatılmasından hiç hoşlanmadıkları gözlenmektedir. Bu bir dereceye kadar makul karşılanabilir. Ama kendilerini bizden de insanlar öldürüldü, biz de Günsazağı anımsatırız diye savunmalarını aynı ölçüde makul saymak mümkün değildir. Silahlanmaya ve öldürmeye önce ülkücülerin başladıkları, sol cenahta öldürülenlerin sayılarının çok daha fazla olduğu, üstelik ülkücü sanıkların büyük ölçüde ceza görmedikleri hatta hapishanelerden kaçırıldıkları, yurt dışına kaçmalarına göz yumulduğu, yani önemli ölçüde kullanıp kullanıldıkları, bana sağcılar cinayet işliyor dedirtemezsiniz diyen başbakan sıfatlı koruyucuları bulunduğu, çok seyrek de olsa birey birey mahkumiyetler, cezalar alsalar da bizzat Türkeş'in ifadesiyle zihniyetlerinin kadrolarıyla birlikte devlet içinde kökleştiği ve neredeyse devletin asli unsurları haline geldiği gibi gerçekler bir yana, asıl önemli olan bir yanlışın başka bir yanlışla savunulmaya kalkışılmasıdır. Doğru olan, hayır, bu iddialara birer iftiradır, bizim cinayetle ilişkimiz olmamıştır demekti. Oysa Çatlılar, Kırcılar, Osman Ağaoğlular, onlarla ilgili mahkeme tutanakları, 7 tiplinin öldürülmesine bizzat rol aldığını itiraf eden Kırcı'nın mahkemedeki MHP'nin aldığı oylar benim aklanmam anlamına gelir sözleri ortadayken, hayır, biz hiç cinayet işlemedik diyememektedirler. Beraat etmişlerdir. Mahkum olmamışlar gibi savunmalar, ağırlıklı olarak 1971 sıkı yönetim mahkemelerinin, daha sonra da darbe dönemleri ve onların anayasalarıyla oluşturulan sivil mahkemelerin son derece tartışmalı bağımsızlığı dikkate alındığında asla inandırıcı olamaz. O kabus dönemlerinin İstanbul Sıkı Yönetim Komutanı Süleymancı Orgeneral Faik Türün, önce Demirel'in AP'sinin milletvekili, sonra aynı partinin cumhurbaşkanı adayı olmuştur. Ali Elverdi, Baki Tu, o dönemin ülkücü hamisi askeri yargıçları savcılarıdır. Mehmet Ali Ağcan'ın kaçırıldığı cezaevi hepimizin bildiği gibi bir askeri cezaevidir. Sol-sağ çatışmasının başlaması öncesinde iti kurdu kırdırma projesinin müellifinin dönemin cumhurbaşkanı emekli orgeneral Cevdet Sunay olduğu ve bu projenin son derece itici ama moda deyimli derin devletin bütün birimlerince şehvetle kabul edilip uygulandığı gayri resmi olarak bilinmektedir. Dönemin askeri yönetimi sırf solcu bir darbe yapmaya kalkıştıkları için kendi silah arkadaşlarına bile olmadık işkence uygulamaktan, yani tam anlamıyla bir sağ siyasetin tetikçisi olmaktan çekinmemişlerdir. Demokrasiye karşı darbe sağdan gelirse mubah, soldan gelirse günah mıdır? Kaldı ki sol sadece silahlı eylemlerin değil, her türlü eyleminin, sözünün, düşüncesinin bedelini fiziki anlamda yok edilerek, yani öldürülerek ödediği ya da dönekleşip sağa, sermayeye intisap ettiği halde, MHP devletin asli unsuru haline gelmişken ama bizden de insanlar öldürüldü gibi bir savunma ancak bir namaz özrü kadar inandırıcı olur. Her ne kadar suikastler düzenlenip öldürülmeye kalkışılmış ise de Ecevit'in de ne 70'lerde ne de bugün Marksist ya da sosyalist olmadığını en iyi MHP bilir, o nedenle herhalde işte sol var ya demeyeceklerdir. MHP değişmemiştir, başka şeyler değişmiştir. Sovyetler Birliği dağılmıştır. MHP ve genel olarak Türkiye ve dünya sağı resmi bir siyasi varlık olarak ABD'den postmodernist felsefeye kadar bunu yanlış bir şekilde sosyalizmin sona ermesi olarak yorumlamaktadır. Daha doğrusu öyle olmasını yürekten temenni etmektedirler. Sol önemli ölçüde sinmiştir. İşçi muhalefeti yoktur. Sendikaların ağırlığı kalmamıştır. Olana da artık devletin polisi tek başına yetmektedir. Dolayısıyla MHP'nin artık güvenlik güçlerine yardımcı olmasına, bunun için şiddete başvurmasına gerek kalmamıştır. Ecevit zaten Marksist sosyalist değildi ama artık toprak işleyenin, su kullananın bile demez. Öyle olmasaydı 61 milletvekiliyle hükümet kendisine teslim edilmez, %22 ile de olsa birinci parti olmasına izin verilmezdi. Evet, MHP'nin bundan sonra cinayet işlemesine gerek kalmamış olabilir. Bu anlamda bir değişiklikten söz edilebilir. Ama bir seçimde %18 alıverdiler diye geçmişin süngerlenmesi de eşyanın tabiatına aykırıdır. Fransa ile İngiltere, Türkiye ile Yunanistan geçmişteki savaş yıllarını unutup devletler, hükümetler olarak yeniden diplomatik, ekonomik, siyasi ilişkiler kurabilir. Ama babası Alman SS subayları tarafından öldürülen bir Marsilya köylüsü ya da hamile babaannesi Yunan askerleri tarafından süngülenmiş Manisalı bir çiftçi de bu kadar yakın geçmişi unutmamış olabilir. Bu yadırganamaz. Kaldı ki kendi saflarında öldürülmüş olanların anıları MHP için bu kadar değerliydiyse onlar da daha baştan biz Günsazağı unutmadık. Lütfen DSP yetkilileri ve öteki partiler koalisyon hesaplarında bizi düşünmesin diyebilirlerdi. Yani MHP ile ortaklık kurmak nasıl DSP'nin içine sinememişse, DSP ile ortaklık kurmak da MHP'nin içine sinmeyebilirdi. Ya da öteki partilerden derhal 15-20 milletvekili transfer edip birinci parti konumuna gelerek hükümeti diledikleri gibi kendileri oluşturabilirdi. Ama hem başbakanlık istememişler, başta genel başkanları olmak üzere milletvekillerinin büyük bir kısmı meclise ilk kez giren MHP doğrudan başbakanlık sorumluluğunu almaya çekinmiş olabilir. Son 20-30 yıldır devlet öylesine egemen olmuşlardır ki kadrolaşma açısından bir sıkıntıları bir aceleleri de yoktur. Hatta kadrolar eski MHP'lilerle o kadar doldur ki bazen yeni MHP'lere yer açmak için yanlışlıkla da olsa yani yeterince araştırılmadan solcu sanılıp eski MHP'lilerin görevden alındıklarına dair haberler gazetelere kadar yansımıştır. Hem kendi ölülerini unutup DSP ile ortaklık istemişler hem de ama siz de geçmişi karıştırmayın demişlerdir. Kaldı ki 1. Meşrutiyet döneminin Babıali baskınını andıran Somuncuoğlu baskını şiddet öğesi bakımından da MHP'de hiçbir şeyin değişmediğini göstermiştir. Kendi içlerinden birine hem de önemli saydıkları birine sırf alınmış karara verilmiş emre karşı gelinmez diye şiddet uygulayanların Türkiye Büyük Millet Meclisi kayıtlarına girmiş resmi evrakı yırtmayı göze alabilenlerin solcu diye insan öldürebilmelerinde soğuk bir mantıkla da olsa anlaşılmayacak yan yoktur. Mülkiye sayı 222 Mayıs-Haziran 2000 Ankara 9. ayrımın sonu sayfa 101